Ayrım 2. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 17. 4. Kısım. Buyurun oturun lütfen Herr Ott. Sizin için ne yapabiliriz? Hisse senetleri servisinin şefi ziyaretçisinin uzattığı son derece basit kartı masanın üzerine koydu. Kartta Wilfried Ott, sanayici Düsseldorf yazıyordu. Şefin adı Jules Vermond'du. Bürosu İsveçre Bankası'nın Zürih binasının 1. katındaydı. Kendini Wilfried Ott diye tanıtan Thomas Leven ilk kez konuştu. Fransız mısınız monsieur? Anne tarafından. O halde Fransızca konuşalım. Thomas Leven'in kusursuz Fransızcası Jules Vermond'u hayran bırakmıştı. Thomas Leven devam etti. Bankanızda isimsiz bir hesap açtırmak istiyorum. Hay hay monsieur. Alman Çelik Birliği'nin tahvillerinden bir miktar satın aldım da kendi adıma hesap açtırmayı pek istemiyorum. Tabii monsieur, Alman vergilerinin yüksekliği malum. Vermond bunları söylerken bir de göz kırptı. Yabancıların bu davranışlarını kanıksamıştı artık. 1957 yılı içerisinde İsviçre bankalarına yatan yabancılara ait paranın toplamı 150 milyar İsviçre frangını aşıyordu. Unutmadan bir şey daha rica edeyim. 1958-1959 yıllarına ait kuponları lütfen tahvillerden ayırıp bana verin. Zürih'e tekrar ne zaman döneceğimi bilmiyorum. Kuponlar yanımda olursa vadesi gelince paraya çevirebilirim. Hem sizi de zahmetten kurtarır bu. İçinden beni de hapse girmekten kurtarır diye ekledi Thomas Leven. Birkaç dakika sonra her şey halledilmişti. Thomas Leven'in iç cebinde bankanın Batı Almanya'dan Düsseldorflu sanayici Wilfried Ott'un üst değerleri 1 milyon mark olan Alman Çelik Birliği tahvillerini İsviçre Merkez Bankası'na yatırdığını belirten damgalı mühürlü belgesini taşıyordu. Kullandığı spor araba Zürih'te bile hayli ilgi uyandırmıştı. Bankadan çıkınca arabasına atlayıp oteline Bauer Oulak'a gitti. Dünyanın hangi köşesinde, hangi otelde olursa olsun personeli kendine hayran bırakırdı. Burada da durum aynıydı. Güler yüzlü, anlayışlı oluşu ve dolgun bahşişleri bunun başlıca nedeniydi. Asansöre binip dairesine çıktı. İçeri girer girmez banyoya koştu. 1958-1959 yıllarına ait kuponları ufak parçalara ayırıp musluğun deliğine attı. Musluğu da açtı. İleride başına dert açabilecek bir şeyden daha kurtulmuş oldu böylece. Oturma odasının bir de terası vardı. Thomas Leven bir süre terasta oturup gölde gezinen küçük tekneleri seyretti. Bir yandan da bir şeyler düşünüyordu. Birkaç dakika sonra altın kaplama bir kalem çıkarıp otelin başlıklı kağıtlarından birine şu ilanı yazdı. Alman sanayicisi, 2 yıl sonra ödemek üzere İsviçre sermayesi arıyor. Yüksek faiz 1. sınıf garanti, ciddi yatırımcılar olması, banka tavsiye mektubu şarttır. 2 gün sonra bu ilan Neue Züricher Zeitung'un ilan sayfasında en üst köşede yer aldı. İlanın altında bir de posta kutusu numarası verilmişti. Aradan 3 gün daha geçti. Posta kutusunu açan Thomas Leven tam 46 cevap buldu. Son derece güzel bir havada yine aynı terasta önüne yığdığı cevap zarflarını incelemeye koyuldu Thomas Leven. Genellikle 4 sınıfa ayrılabilirdi bunlar. Cevap yazanlardan 17 kişi ilanı veren sanayiciye emlak, antika eşyalar, mücevherat ve otomobil satış galerileri teklif ediyor, nakit paradan söz etmiyorlardı. 10 kişi mektuplarında ellerinde para olmadığını fakat istenirse ilanı veren sanayiciyi parası olan bir takım kimselerle tanıştırmayı teklif ediyorlardı. Mektuplardan 11'i genç güzel kadınlardan gelmişti. Bunlar para yerine kendilerini vermeyi teklif ediyorlardı. Sadece 8 mektupta para teklif ediliyordu. Thomas Leven ilk 3 gruba ait 38 mektubu yırtıp attı. Kalanlardan özellikle ikisi Thomas Leven'in dikkatini çekti. Biri kötü bir kağıda, kötü bir daktiloyla ve kötü bir Almanca ile yazılmıştı. Faiz karşılığı 1 milyon İsviçre frangı veya daha düşük bir parayı size verebilirim. Pierre Muirli, emlak komisyoncusu. Diğeri küçük güzel bir el yazısıyla yazılmıştı. Rengi sarıya kaçan çok iyi cins kağıdın üst kısmında tam orta yerde 5 yıldızla çevrili birkaç taçtan bir arma vardı. Montenak Şatosu, 8 Mayıs 1957. Sayın Bey, Neue Züricher Zeitung'da ilanınızla ilgili olarak randevu almak üzere telefon edebilirseniz memnun olurum. H. de Coville. Thomas Lehman iki mektubu yan yana koyup bir süre ikisini birlikte inceledi. Düşünceli bir tavırla cep saatini çıkardı ve dinledi. Saat önce 3 kere vurdu. Biraz aradan sonra 2 kere daha. Saat 3:30'tu. Pierre Murley herhalde çok zengin bir adamdı. Aynı zamanda da çok cimri olmalıydı. Kötü cins kağıt, kötü bir yazı makinesi kullanıyordu. H. de Couville ise bambaşkaydı. Dolma kalemde yazmasına rağmen kullandığı kağıt en iyi cinslendi. Bir kont olabilirdi bu ya da bir baron. Gidip görürüz. Montenac şatosu Zürich Berg'in güney eteklerinde kocaman bir parkın ortasındaydı. Geniş dönemeçli bir yolun ardından açık sarıya boyanmış, pancurları yeşil küçük bir sarayı andıran şatonun önündeki yeşil alanın kenarına park etti arabasını Thomas Lehman. Birden yanı başında iri yarı bir hizmetkar belirmişti. ''Monsieur Ott, lütfen beni takip edin.'' Birlikte eve girdiler. Güzel döşenmiş birkaç odadan geçtikten sonra aynı derecede güzel döşenmiş bir çalışma odasına girdiler. Şık bir yazı masasının gerisinde oturan, modaya uygun giyinmiş, 27-28 yaşında görünen güzel kadın ayağa kalkarak karşıladı Thomas Lehman'ı. Kestane rengi saçları yumuşak dalgalar halinde omuzlarına iniyordu. Dudakları uçuk pembe renge boyanmıştı. İnsanı büyüleyen kahverengi gözleri ve çıkık elmacık kemikleri vardı. Uzun ipek gibi kirpikleri, kadifeyi andıran cildi Thomas Lehman'ı oldukça etkilemişti. Thomas Lehman, süzgün gözlü, hafif çıkık elmacık kemikli kadınların geçmişte hep başına bela açtıklarını düşündü bir an. Bu tipler insana hep soğuk davranır ama biraz yakınlaşanın karşısında fırtına kesilirlerdi. Genç kadın onu önce bir süzdü. ''Nasılsınız Herr Ott? Telefonda sizinle konuşan bendim. Oturun lütfen.'' Kendisi de oturdu. Bacak bacak üstüne atınca eteği biraz sıyrılmıştı. Thomas Lehman, pazarlığa uzun güzel bacakların girmesi iyi diye düşündü. Herr Ott, sermaye ihtiyacınız olduğunu, birinci sınıf garanti verebileceğinizi yazmışsınız. Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Kadın biraz fazla ileri gidiyor diye aklından geçirdi Thomas Lehman. Fakat sükûnetle cevap verdi. Bunlarla sizi yormak istemem. Lütfen Herr de Couville'e geldiğimi haber verir misiniz? Bana yazan o olduğuna göre onunla görüşmem gerekir herhalde. Sizin ilanınıza cevap yazan bendim. Adım Helen de Couville. Amcamın bütün mali işleriyle ben uğraşırım diye açıkladı genç kadın. Bu nedenle birinci sınıf garanti diye bahsettiğiniz şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Thomas hafifçe gülerek başını öne eğdi. Yeni çıkarılan Alman Çelik Birliği tahvilleri garantim. İsviçre Merkez Bankası'na depo edilmiş duruyorlar. Üzerinde yazılı değer 1 milyon mark. Bir süre önce 1 marklık tahviller 2 mark 17 fenik üzerinden. Ne kadar faiz veriyorsunuz? %8. Ne kadar paraya ihtiyacınız var? 750 bin İsviçre frangı. Anlamadım. Thomas Lehman, Helen de Couville'in ilk kez soğukkanlı katı görünüşünü kaybettiğini gördü. Helen dilini dudaklarının üzerinde gezdirdi, kirpikleri bir an titredi. ''Bu biraz yüksek değil mi Herr Ott?'' ''Garanti olarak verdiğim tahvillerin değerini düşünürseniz bunun büyük bir para olmadığı ortaya çıkar.'' ''Tabii öyle, evet ama...'' Ayağa kalktı. ''Özür dilerim, bu konuyu amcamla görüşmem gerek. Birkaç dakika bağışlayın beni.'' Thomas Lehman ayağa kalktı. Helen bir kapıdan çıkarak gözden kayboldu. Thomas Lehman tekrar yerine oturdu. Köstekli altın saatine göre tam 8 dakika bekledi. Yıllar süren kanunsuz bir hayatın kazandırdığı içgüdü bu işte bir bit yeniği olduğunu gösteriyordu. Ama neydi bu? Kapı açıldı. Helen yanında zayıf, uzun boylu, yüzü güneşten bronzlaşmış bir adamla içeri girdi. Adamın kır karışımı saçları kısa kesilmişti. Tek düğmeli ceketinin içine beyaz naylon gömlek giymişti. Helen adamı tanıttı. Baron Jacques de Couville, amcam. El sıkıştılar. Thomas şüpheleri gittikçe artarak düşünmeye başladı. Adamın eli sert nasırlıydı, kovboy eli gibi. Çene kasları da çok ciklet çiğnemekten oldukça sertleşmişti. Diline gelince, eğer bu adam gerçek bir Fransız asili ise istenecek her şeyi veririm. Thomas Lehman konuşmayı kısa kesmek istiyordu. Baron, güzel yeğeninizi biraz heyecanlandırdım galiba. İsterseniz bütün bu işi unutalım, olmaz mı? Sizleri tanımış olmak benim için büyük bir zevkti.
Bir dakika Monsieur Ott, bu kadar acele etmeyin. Biraz oturup şu işi bir kere daha gözden geçirelim.
Adamın sesinde sinirli bir hava vardı, bir zile bastı.
Birer içki alalım.
Biraz önce kapıda kendisini karşılayan uşak içkileri getirdiğinde Thomas Lieven viskinin Scotch değil de bourbon olduğunu gördü. Thomas Lieven baronu her geçen an daha az seviyordu. Baron yeniden konuya döndü. Aklındaki rakam bu kadar yüksek değildi.
Belki 100.000 sizin ihtiyacınızı?
Baron, lütfen bırakalım bu konuyu.
Yahut 150.000.
Lütfen baron.
200.000'e kadar çıkabilirim.
Sesinde yalvarır gibi bir hava vardı. O anda uşak milletler arası bir konuşma bağladıklarını bildirmek için içeri girdi. Baron ve yeğeni hemen odadan çıktılar. Thomas evdeki havayı gittikçe daha eğlenceli buluyordu. 10 dakika kadar sonra baron yalnız döndüğünde yüzü sararmış terlemişti. Thomas o an acıdı ona. Gitmek için izin istedi. Holde Helen'le karşılaştı.
''Gidiyor musunuz Monsieur Ott?''
''Sizin canınızı sıktıysam özür dilerim.''
Helen'in uzattığı eli dudaklarına götürdü. Parfümün kokusu teninin kokusuna karışmış, bir kat daha güzelleşmişti.
''Bu akşam benimle, Bor Orlak'ta yemek yerseniz çok memnun olurum. Ne olursunuz gelin.''
''Herr Ott, ne kadar içki içtiğinizi bilmiyorum ama bu davranışınızı ancak içkiye bağlıyorum. Güle güle.''
5. Kısım. Emlakçı Pierre Muerli ile yapılan görüşme baronun şatosundaki verimsiz konuşmanın tam tersine son derece kolaylıkla olumlu bir sonuca bağlandı. Thomas şatodan çıkıp oteline döner dönmez Muerli'ye telefon ederek Alman Çelik Birliği tahvillerini garanti gösterip 750.000 İsviçre frangı borç almak istediğini anlattı.
''Sadece 750.000 frank mı?''
Muerli İsviçre Almancası ile konuşan kalın sesli bir adamdı.
''Evet, şimdilik bu kadarı işimi görür.'' İçinden her işte mütevazi olmak gerekir diye düşündü.
Telefon konuşmasından hemen sonra Muerli otele geldi. Ertesi günde bir noter huzurunda aşağıdaki sözleşme hazırlanıp imzalandı. Düsseldorflu sanayici Herr Wilfried Ott, en geç 9 Mayıs 1959 günü gece yarısına kadar ödemek üzere borç olarak aldığı 750.000 İsviçre frangı için %8 faiz ödemeyi taahhüt eder. Zürihli emlak komisyoncusu Herr Pierre Muerli de Herr Ott tarafından garanti olarak gösterilen tahvillere yukarıda belirtilen tarihe kadar el sürmemeyi taahhüt eder. Alınan borç belirtilen günde ödenmediği takdirde Herr Muerli tahvilleri istediği gibi kullanmakta serbest olacaktır. Thomas ve Muerli noterden bu belgeyi alıp doğruca bankaya gittiler. Thomas'ın elinde bulunan ve tahvilleri bankaya yatırdığını gösteren makbuzun banka yetkilileri huzurunda tekrar gözden geçirilmesinden sonra Muerli Thomas'a hemen orada 717.850 İsviçre frangı tutarında bir çek verdi. Çeşitli masraflar ve 2 yıllık faiz düşüldükten sonra 750.000'den geriye kalan buydu. Böylece Thomas göz açıp kapayıncaya kadar 717.850 İsviçre frangına sahip olmuştu. Bu sermayeyi Mayıs 1959'da borcunu ödeyip yatırılmış tahvilleri alarak yok etmeyi tasarlıyordu. Bu şekilde herkes kâr edecek, kimsenin canı yanmayacak, daha da iyisi kimse oynanan oyunun farkına varmayacaktı. Ama... Bu işler olup bittikten sonra Thomas Lieven ya da o sıra kullandığı adıyla Wilfried Ott, otelinin kapısından içeri girer girmez Helen de Couville ile karşılaştı.
''Merhaba, bu ne güzel rastlantı.''
Helen onun varlığının yeni farkına varmış gibi okumakta olduğu moda dergisinden ağır ağır başını kaldırdı. Son derece sıkıntılı bir sesle cevap verdi.
''Oh, merhaba.''
Üzerinde kahverengi bir elbise, omuzunda da Kanada minkinden bir ceket vardı. Salondaki bütün erkeklerin gözü genç kadının üzerindeydi.
''Biraz geç kaldınız ama yine de gelebildiğiniz için son derece sevinçliyim.''
''Herr Ott, burada bulunuşumun nedeni siz değilsiniz. Bir hanım arkadaşımı görmek üzere gelmiştim.''
''Bu akşam olmazsa belki yarın birlikte kahvaltı edebiliriz.''
''Yarın sabah Riviera'ya gidiyorum.''
''Ne büyük bir rastlantı. Ben de Riviera'ya gitmeyi tasarlıyordum. Sabah sizi ararım. 11'e doğru telefon etsem.''
''Herhalde sizinle gitmek isteyeceğimi düşünmüyorsunuzdur. Hah, işte arkadaşım. Hoşça kalın. İyi vakit geçirmeye bakın. Başarabilirseniz tabii.''
Ertesi sabah saat 11'i 7 dakika geçerken Helen de Couville, Montenac şatosundan küçük spor arabasıyla çıktı. Hemen yolun kenarına park etmiş beklemekte olan Thomas'ın yanından geçerken Thomas başını hafifçe eğerek selam verdi. Fakat Helen karşılık vermedi. Arabayı hızlandırdı, Thomas da peşine takıldı hemen. Grenoble civarına gelinceye kadar kayda değer bir şey olmadı. Şehirden çıktıktan biraz sonra Helen arabasını yolun kenarına çekti. Arabadan indi, Thomas'la durdu.
Motor bozuldu.
Thomas motoru iyice gözden geçirdi. Hiçbir bozukluk göremedi. Bu arada Helen telefonla tamirci çağırmak üzere civar evlerin birine girmişti bile. 5-6 dakika içinde tamirci geldi. Benzin pompasının bozulduğunu, arabayı çekerek götüreceklerini ve bozukluğun ancak 2 günde giderilebileceğini söyledi. Thomas tamircinin yalan söylediğine emindi. Fazla para alabilmek için yapıyordu herhalde. Fakat bu yalan onun da işine geldiğinden sesini çıkarmadı. Helen'i arabasına davet etti. Helen biraz düşündükten sonra, ''Peki Herod, çok naziksiniz.'' diyerek teklifi kabul etti. Bavulları Thomas'ın arabasına aktardılar. Thomas bu arada tamirciye dolgun bir bahşiş vermeyi de ihmal etmedi. İlk 100 kilometre boyunca Helen sadece bir kere konuştu. O da Thomas aksırdığında. Çok yaşayın demek için bir 100 kilometre daha gittikten sonra nişanlısının kendisini Monte Carlo'da beklemekte olduğunu söyledi. Monte Carlo'da Helen'in isteği üzerine Hotel de Paris'e gittiler. Helen için bir not bırakılmıştı. Nişanlısı telefon etmiş, işleri yüzünden Paris'te kalması gerektiğini, Monte Carlo'da bulunamayacağını bildiriyordu. Thomas hemen ayrılan odayı ben alıyorum dedi. Resepsiyondaki genç avucuna sıkıştırılan 5000 franklık banknotu cebine atarak Thomas'ın isteğini yerine getirdi.
Ya nişanlım gelecek olursa?
O da başının çaresine bakar. Helen'i kendine doğru çekerek kulağına fısıldadı. Sana layık biri olmadığı belli. Kaderin bir cilvesi bu. Helen birlikte oldukları andan bu yana ilk defa güldü. Monte Carlo'da 2 gün kaldılar. Sonra Cannes'a geçip Carlton Oteli'ne yerleştiler. Thomas çok mutluydu. Nice, Saint Raphael, Saint Maximin ve Saint Tropez'e gittiler. Birlikte yüzdüler. Kiraladıkları deniz motoruyla dolaştılar, ski yaptılar. Yorulunca da kumlarda yan yana uzanıp saatlerce konuştular. Helen Thomas'ın güldüğü her şeye gülüyor, aynı yemekleri, aynı kitapları, aynı tür filmleri seviyordu. Şahane bir haftadan sonra Helen sevgilisi olunca Thomas birbirlerine her yönden uyduklarına inanmıştı. Beraberliklerinin 8. gününün ilk saatinde. Helen de kuvil yatağına uzanmıştı. Güzel gözleri hafif nemli fakat parlaktı. Thomas yanına oturmuş, saçlarını hafif hafif okşuyordu. Sadece küçücük bir lambanın ışığında sigaralarının dumanı kıvrıla kıvrıla yükseliyor, odayı nereden geldiği belli olmayan bir müzik dolduruyordu. Helen içini çekti. ''Oh Will, o kadar mutluyum ki.'' Wilfried ad olarak Richard Wagner'i andırdığı için Helen ona Will diye hitap etmekteydi.
''Ben de sevgilim, ben de.''
''Doğru mu?'' Bunu sorarken yine gözleri süzülmüştü. Thomas bu gözlerin sırrını çözememişti bir türlü.
''Tabii sevgilim.''
Helen birden silkinip yatağın öteki ucuna doğru yuvarlandı. Thomas şimdi onun sadece güneşten bronzlaşmış sırtını görebiliyordu. Bir anda yüzünü yastığa bastırıp hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Thomas şaşırmıştı.
''Sana yalan söyledim, kötüyüm ben, aldattım seni.''
Thomas bir süre dokunmadı genç kadına. Hiçbir şey de söylemedi. Sonra yumuşak bir sesle sordu.
''Eğer nişanlından bahsetmek istiyorsan...''
''Nişanlım filan yok. Uydurdum onu ben. Mesele o değil.''
Yeniden hıçkırıklara boğuldu.
''Oh Thomas, Thomas!''
Bir anda Thomas'ın başına buz dolu bir kova geçirilmiş gibi oldu.
''Ne dedin?'' ''Nişanlım filan olmadığını söyledim.''
''Hayır, ondan bahsetmiyorum. Bir kere yutkundu. Bana Thomas dedin değil mi?''
''Evet.''
Genç kadın yeniden hıçkırıklara boğuldu. Gözyaşları iri damlalar halinde yanaklarına, boğazına ve güzel göğüslerine iniyordu.
''Evet Thomas dedim, zavallı sevgilim. Gerçek adın Thomas Levin değil mi? Neden sana rastladım bilmem ki, keşke hiç karşılaşmasaydık. Şimdiye kadar kimseyi böylesine sevmemiştim. Bir de sana bütün bu oyunları oynadım.''
''Ne oyunu?''
''Ben Amerikan gizli servisleri hesabına çalışıyorum.'' diye zorlukla konuşabildi Helen.
Thomas sigarasının bittiğini parmakları yanınca fark etti ancak. Bir süre hiç konuşmadı, sonra derinden iç çekti.
''Tanrım, yeniden başlamasın bu saçmalıklar.''
Helen tane tane konuşabiliyordu.
''Söylemek istedim sana, söylemem yasaklı zaten. İhtar ettiler ama bu geceden sonra seni aldatmaya devam edemezdim. Çıldırırdım söylemesem.''
''Sakin ol ve her şeyi baştan anlat.'' Thomas yavaş yavaş kendine geliyordu. ''Demek Amerikan ajanısın.''
''Evet.''
''Ya amcan?''
''O da şefim, Albay Herrick.''
''Montenak şatosu?''
Kiraladık orasını. Almanya'daki ajanlarımız büyük bir iş peşinde olduğunu bildirdiler. Sonra Zürih'e geldin. Gazetede ilanın çıkınca sana 100.000 frankı geçmemek şartıyla borç para vermemiz emredildi.
Niçin?
İlanın aslında hazırladığım büyük bir oyunu maskelemek için verildiğine emindik. Sonunda numaranı meydana çıkarıp avucumuzun içine alacaktık seni. FBI ne pahasına olursa olsun seni ele geçirmek istiyor. Nedense seni pek sevmiyorlar.
Yeniden ağlamaya başladı. Thomas gözyaşlarını eliyle kuruladı.
Sonra sen 750 bin frank isteyince Washington'a telefonla sorduk. Parayı çok fazla buldular. Beni de peşine taktılar.
Benim peşime diye tekrarladı Thomas elinde olmadan.
Yolculuğa çıkışımın nedeni buydu. Her şey planlanmıştı. Grenoble'daki tamirci bile.
O mu? Ben de aptal gibi ona bahşiş vermiştim.
Nişanlı hikayesi de her şey gibi uydurma Tommy. Şimdi sana aşık oldum. Bizim hesabımıza çalışmazsan seni tevkif edecekler.
Thomas ayağa kalktı. Dur gitme, yanımda kal.
Biraz sonra gelirim.
Bir şeyler düşünmeye başladığı yüzünden okunuyordu.
Bir süre yalnız kalıp bir şey düşünmem gerekli, kızmazsan. Böyle bir durumla daha önce de birkaç kere karşılaştım.
Odadan çıkarken Helen yastığa kapanmış ağlıyordu. Oturma odasını geçip kendi yatak odasına girdi. Pencerenin yanına oturup uzun uzun geceyi seyretti. Telefonu kaldırdı, santraldan gece servisini istedi. Şef garson uyuyorsa uyandırmalarını söyledi. 5 dakika sonra telefon yeniden çaldı, kulaklığı aldı.
Gaston, ben Ot. Biraz canım sıkıldı. Yatıştırıcı hafif bir içki yap bana. Domatesli bir kokteyl. Birkaç tane de ançuezli sandviç. Mersi.
Bu işten kurtuluş yok anlaşılan diye söylendi kendi kendine. 1939'da olduğu gibi 1957'de de bir kere daha kuyruğumu sıkıştırdılar. Thomas Leven balkonun açık kapısı önüne gelerek Akdeniz'in üzerinde parıldayan yıldızlara baktı. Kadifemsi karanlıkta geçmişinde yeri olan kadınlarla erkeklerin bir bir gözünün önünden geçtiklerini görür gibi oldu. Aralarında şahane güzeller, erkekten beter kadın ajanlar, serseriler, sahtekarlar, kara borsacılar, çete reisleri ve hiçbir şeyden yılmayan katiller de vardı. Bütün geçmişi sanki geri dönmüş gibi hatırına geldi birden. 1939 Mayıs'ının sıcak bir gününde başlayan vahşi, heyecan dolu bir hayat.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.